İkinci bölüm. Ayrım 8, sayfa 83. İntihar etmeyi ciddi ciddi düşündüm. Belki bir kurtuluş olurdu bu durum. İleride daha da kötüleşecekti muhtemelen. Karıma, hatta belki de oğluma zararı dokunacaktı. O lanet ruhun ve ben ailemi korumak hususunda tamamen acizdim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ölümün bir anlamda kurtuluş olacaktı. En azından o pis canavarı da yok etmiş olacaktım. Ne de olsa aynı bedeni paylaşıyorduk. Böylece onu da öldürmüş olacaktım. İntihar fikri bayağı sıcak geliyordu bana. Karyolanın kenarına çökmüş olarak uzun süre kaldım. Kafamın içi allak bullaktı. En yoğun hissim ise içimdeki bastırılmamış nefret duygusuydu. Hırsımı alamamıştım. Hatta öyle ki o nefret uğruna intiharı bile düşünüyordum. Bir şekilde içimdeki öteki benliğe erişmeliydim. Güçlükle ayağa kalktım. Ne yapacağıma karar veremeden çıplak ayaklarımın üzerinde bir iki adım attım. Üşümeye başlamıştım ama herkesin hissedebileceği doğal bir üşümeydi. Çıplaklığımı neden sonra fark ettim? Ne zaman soyunduğumu bile anımsamıyordum. Pijamalarımı giyip terliklerimi ayağıma geçirdim. Yatak odasının kapısını usulca araladım. Koridor zifiri karanlıktı önce. Kapıyı açınca komodinin üzerindeki lambanın kifayetsiz sarı ışığı arkamdan koridoru aydınlattı biraz. Ali'nin yatak odası tam karşımdaydı. Kapı sıkıca kapalıydı. Selma'nın orada oğlumun koynuna girdiğinden emindim. Kapıyı da içeriden mutlaka kilitlemiş olmalıydı. Aramızdaki tartışmadan sonra odaya geleceğimi ve özür dilemeye kalkışacağımı tahmin ederdi. Uzun süre itilaflı kalamazdık hiç. Hatalı olduğunu kabul eden taraf kısa bir süre sonra yelkenleri suya indirir ve gelip özür dilerdi. Ama 10 yıl zarfında hiç böylesine kavga etmemiştik. Karımın bu defa beni kolay kolay bağışlayacağını sanmıyordum. Acaba aşağıya soluna inmiş midir diye düşündüm. Pek ihtimal veremiyordum. Selma en az sabaha kadar yanına yaklaşmama izin vermeyecekti. Çok alınmış, gerek kendisi gerekse oğlum için sarf ettiğim kelimelere fena kızmıştı. Fakat o galiz ibareleri kullananın ben olmadığımı nasıl olurdu anlayamazdı. Bunca zaman zarfında beni hala tanımamış mıydı? Merdivene yaklaştım, usul usul basamakları inmeye başladım. Karımla konuşmak istiyordum. Zayıf bir olasılıktı ama belki onu aşağıda bulurum diye düşündüm. Çünkü onun da hırsını alamadığını ve Ali uyanmadan bu tartışmaya bir kere daha başlamak isteyeceğini, hatamı kabul edip özür dilememi sağlayıncaya kadar da başıma takaza edeceğini sanıyordum. Kadın ruhunun gereğiydi bu. Kocalarının burnunu sürtüp kesin zaferi kazanıncaya kadar tartışmadan rahatlayamazdılar. Hele karım mizacındaki gibi inatçı ve ısrarcı olanlar. Salonda yoktu. Işıkları yaktım. Çaresizliğimi, imkansızlığımı, beni boğan sıkıntılarımı birisiyle paylaşmak istiyordum. Konuşmaya ihtiyacım vardı. Gerginliğim artık dayanılmaz şekilde rahatsız etmeye başlamıştı beni. Bu gidişata bir çare bulmalıydım. Nedenli berbat bir halde olduğum, kendimi kötü hissetmeye başladığım ikinci günün gecesinde intihar etmeyi düşünmeye boyutuna varmıştı. İllet hastalık, bunalım ya da yorgunluk ne derseniz deyin, beni mücadele edemeyecek raddelere getirmişti. Koltuklardan birine çöktüm. Saat gecenin ikisi veya üçü olmalıydı. Ama umurumda değildi. Başımı ellerimin arasına alıp düşünmeye başladım. Bu durumda ne yapabilirdim? Kuşkusuz, önce rahatsızlığımın teşhisi gerekiyordu. Ancak bununla mücadele ve tedavi bu illetin saptanmasıyla mümkündü. Modern tıp artık her hastalığın tedavisinde başarılı oluyordu. Ben deliriyor muydum acaba? Yaşadıklarım bir tür çılgınlığın emaresi miydi? Hiçbir fikrim yoktu ama bunları makul bir akıl süzgecinden geçiriyorsam delirdiğimi söylemek pek mümkün değildi. Bir bedende iki kişiliğin birleşmesi gerçekten olur muydu? Yoksa bunu ben mi uyduruyordum? Benim muhayyelemin yarattığı bir fantezi miydi? Onu da bilmiyordum ama muhakkak olan, zaman zaman bedenimi musallat olarak ruhumu ele geçiren, irademi hükmeden, yabancısı olduğum bir varlığın içimdeki mevcudiyetiydi. Doktora gidemiyordum. İçimdeki varlık bunu engelliyordu. O halde ne yapabilirdim? Bir tıp adamı hastalığıma teşhis koyamazsa tedavi imkanım da havada kalıyordu. Şu halde bir yolunu bulup behemahal bir doktora görünmeliydim. Bu bir ön şarttı. İlk adım normale dönmek için yapacağım tek şeydi. Oturduğum koltukta titremeye başladım. Üşüyordum. Vardığım çok önemli bir sonuç daha oldu. Bu durumda karım ve çocuğum için potansiyel bir tehlikeydim. İblis açıkça söylemişti. Yarın akşam yeniden karıma tecavüz edecekti. Oğluma da ne tür bir kötülük planladığı hakkında henüz bilgim yoktu. Ama ondan her şey beklenirdi. Onları tehlikeden korumak için onlardan uzak durmalıydım. Çünkü her türlü tehlike benden kaynaklanıyordu. Şayet buradan uzaklaşırsam iblis onlara dokunamazdı. Evet, geçici de olsa bu tedbirdi. Evi terk etmeye karar verdim. Yarın sabah ilk işim evimden ayrılmak olmalıydı. Gerisini sonra düşünebilirdim. Boş bakışlarla evimin duvarlarında, eşyalarında dolaştı gözlerim. Evimi böyle bir gerekçeyle terk etmek bana çok ağır geliyordu. Fakat başka ne yapabilirdim ki? Selma'ya, Ali'ye ne diyecektim? Gerçeği, içinde bulunduğum şartları onlara anlatamazdım. Hele bu gece Selma ile yaşadıklarımdan sonra onun yüzüne dahi bakacak halde değildim. Çok acıydı ama hayatta en sevdiğim varlıklardan uzak durmak zorundaydım. İçimde bir şeylerin kalbimi parçalayacak gibi bana acı verdiğini duyumsuyordum. Sonra aklıma başka bir şey takıldı. İblis acaba benden ne istiyordu? Niye beni seçmişti? O kötü ruh gerçek ben olmadığıma emindim. Selim Başak'la uzaktan yakından ilgisi yoktu onun. O serseri başka birine ait bir kimlik olmalıydı. Benim bedenimi eline geçirmesi sadece bir tesadüftü. Yine de bunu kesin emin değildim. Aklımın ermediği bir konuydu bu. Değişim halleri nasıl oluşuyor? İki kimlik aynı anda nasıl tek vücutta barınıyordu? O kötü ben gerçek şahsiyetimle adeta alay eder gibiydi. Kasıtlı olarak beni aşağılamaya, küçük düşürmeye, müşkül duruma sokmaya çalışıyor ve bundan zevk alıyordu. Ama neden? Neden beni seçmişti? Yoksa o gerçekten ben miydim? Her insanın bastırılmış, disipline edilmiş, başta kendine olmak üzere topluma karşı çıkan duygu ve tepkileri olabilirdi. İnsanlar özellikle eğitimle bu fevri hislerini kontrol altında tutma yeteneği kazanıyorlardı. Belki de aşırı yorgunluk bu direnci yok ediyor ve bir yerde tıpkı bendeki gibi bir patlama oluyordu. Bu bir ihtimaldi ama yine de gerçeği uzman bir hekimin ağzından işitmek isterdim. Kesin bildiğim şuydu, yaşamak, hayata uyum sağlamak bir savaştı ve ruhun zorlaması da yaşamın bedeliydi. Doğduğumuz andan ölene dek uyum sağlama savaşı kesintisiz sürüp gidiyordu. İnsanların yaşadıkları ortama intibak teminleri asırlardır tartışılan değişme ve evrim kuramlarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Bu kuramlara göre canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için bulundukları tabii ve sosyal ortama bağlıydı. Ortam değiştikçe bu değişmeye uyum sağlayan insan yaşamını sürdürecek, sağlayamayan ise yok olup gidecekti. Doğada doğumla ölümün, gündüzle gecenin, aydınlıkla karanlığın, yazla kışın karşıtlığı hep dikkatimi çekmişti. Bu karşıtlık dinlere, tanrıyla şeytanın, sevapla günahın, cennetle cehennemin çeşit çatışması olarak yansımıştı. Ahlakta ve felsefede doğruyla yanlışın, estetik ve sanatta güzelle çirkinin, toplumda iyi ile kötünün çatışması biçiminde görünürdü. İnsanda ise benle ben olmayanın çatışması olarak sürüyordu. Anladığım kadarıyla ışıkları yaktım. Çaresizliğimi, imkansızlığımı, beni boğan sıkıntılarımı birisiyle paylaşmak istiyordum. Konuşmaya ihtiyacım vardı. Gerginliğim artık dayanılmaz şekilde rahatsız etmeye başlamıştı beni. Bu gidişata bir çare bulmalıydım. Nedenli berbat bir halde olduğum, kendimi kötü hissetmeye başladığım ikinci günün gecesinde intihar etmeyi düşünme boyutuna varmıştım. İllet hastalık, bunalım ya da yorgunluk, ne dersem deyim beni mücadele edemeyecek raddelere getirmişti. Koltuklardan birine çöktüm. Saat gecenin ikisi veya üçü olmalıydı ama umurumda değildi. Başım ellerimin arasına alıp düşünmeye başladım. Bu durumda ne yapabilirdim? Hiç kuşkusuz önce rahatsızlığımın teşhisi gerekiyordu. Ancak bununla mücadele ve tedavi bu illetin saptanmasıyla mümkündü. Modern tıp artık her hastalığın tedavisinde başarılı oluyordu. Ben deliriyor muydum acaba? Yaşadıklarım bir tür çılgınlığın emaresi miydi? Hiçbir fikrim yoktu ama bunları makul bir akıl süzgecinden geçiriyorsam delirdiğimi söylemek pek mümkün değildi. Bir bedende iki kişiliğin birleşmesi gerçekten olur muydu? Yoksa bunu ben mi uyduruyordum? Benim muhayyelemin yarattığı bir fantezi miydi? Onu da bilmiyordum ama muhakkak olan zaman zaman bedenime musallat olarak ruhumu ele geçiren, irademe hükmeden yabancısı olduğum bir varlığın içimdeki mevcutiyetiydi. Doktora gidemiyordum, içimdeki varlık beni engelliyordu. O halde ne yapabilirdim? Bir tıp adamı hastalığıma teşhis koyamazsa tedavi imkanım da havada kalıyordu. Şu halde bir yolunu bulup behemahal bir doktora görünmeliydim. Bu bir ön şarttı. İlk adım normale dönmek için yapacağım tek şeydi. Oturduğum koltukta titremeye başladım. Üşüyordum. Vardığım çok önemli bir sonuç daha oldu. Bu durumda karım ve çocuğum için potansiyel bir tehlike idim. İblis açıkça söylemişti. Yarın akşam yeniden karıma tecavüz edecekti. Oğluma da ne tür bir kötülük planladığı hakkında henüz bilgim yoktu ama ondan her şey beklenirdi. Onları tehlikeden korumak için onlardan uzak durmalıydım. Çünkü her türlü tehlike benden kaynaklanıyordu. Şayet buradan uzaklaşırsam iblis onlara dokunamazdı. Evet, geçici de olsa bu tedbirdi. Evi terk etmeye karar verdim. Yarın sabah ilk işim evimden ayrılmak olmalıydı. Gerisini sonra düşünebilirdim. Boş bakışlarla evimin duvarında, eşyalarında dolaştı gözlerim. Evimi böyle bir gerekçeyle terk etmek bana çok ağır geliyordu. Fakat başka ne yapabilirdim ki? Selma'ya, Ali'ye ne diyecektim? Gerçeği içinde bulunduğum şartları onlara anlatamazdım. Hele bu gece Selma ile yaşadıklarımdan sonra onun yüzüne dahi bakacak halde değildim. Çok acıydı. Ama hayatta en sevdiğim varlıklardan uzak durmak zorundaydım. İçimde bir şeylerin kalbimi parçalayacak gibi bana acı verdiğini duyumsuyordum. Sonra aklıma başka bir şey takıldı. İblis acaba benden ne istiyordu? Niye beni seçmişti? O kötü ruhun gerçek ben olmadığıma emindim. Selim Başak'la uzaktan yakından ilgisi yoktu onun. O serseri başka birine ait bir kimlik olmalıydı. Benim bedenimi eline geçirmesi sadece bir tesadüftü. Yine de buna kesin emin değildim. Aklımın ermediği bir konuydu bu. Değişim halleri nasıl oluşuyor? İki kimlik aynı anda nasıl tek vücutta barınıyordu? O gidi ben, gerçek şahsiyetimle adeta alay eder gibiydi. Kasıtlı olarak beni aşağılamaya, küçük düşürmeye, müşkül duruma sokmaya çalışıyor ve bundan zevk alıyordu. Ama neden beni seçmişti? Yoksa o gerçekten ben miydim? Her insanın bastırılmış, disipline edilmiş, başta kendini olmak üzere topluma karşı çıkan duygu ve tepkileri olabilirdi. İnsanlar özellikle eğitimle bu fevri hislerini kontrol altında tutma yeteneğini kazanıyorlardı. Belki de aşırı yorgunluk bu direnci yok ediyor ve bir yerde tıpkı bendeki gibi bir patlama oluyordu. Bu bir ihtimaldi ama yine de gerçeği uzman bir hekimin ağzından işitmek isterdim. Kesin bildiğim şuydu, yaşamak, hayata uyum sağlamak bir savaştı ve ruhun zorlanması da yaşamın bedeliydi. Doğduğumuz andan ölene dek uyum sağlama savaşı kesintisiz sürüp gidiyordu. İnsanların yaşadıkları ortama intibak teminleri asırlardır tartışılan değişme ve evrim kuramlarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Bu kuramlara göre canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için de bulundukları tabi ve sosyal ortama bağlıydı. Ortam değiştikçe bu değişmeye uyum sağlayan insan yaşamını sürdürecek, sağlayamayan ise yok olup gidecekti. Doğada doğumla ölümün, gündüzle gecenin, aydınlıkla karanlığın, yazla kışın karşıtlığı hep dikkatimi çekmişti. Bu karşıtlık dinlere, tanrıyla şeytanın, sevapla günahın cennetle cehennemin çatışması olarak yansımıştı. Ahlakta ve felsefede doğruyla yanlışın, estetik ve sanatta güzelle çirkinin, toplumda iyiyle kötünün çatışması biçiminde görünürdü. İnsanda ise benle ben olmayanın çatışması olarak sürüyordu. Anladığım kadarıyla uyum karşıt güçlerin bir tür dengeleşimiydi ve ben şimdi bu dengeleşimi sağlayamıyordum. İç dünyamda anlayamadığım bir şeyler oluyordu. Yerimden kalktım, sarsak adımlarla ağır ağır ve bilinçsiz şekilde salonda dolaştım. Evin içi bir mabet kadar sessiz ve huşu doluydu. Sürme cam kapının önüne gelerek perdeleri araladım ve gecenin karanlığına baktım. Gece yoğun ve ruhumdaki karışıklıktan uzaktı. Gökyüzünde bulutlar zaman zaman görünen ay ışığıyla gümüş renginde yansıyarak bir buhar denizinin üzerinde akıyor gibiydiler. Üşümeye devam ediyordum. Pijamamın ceketini çekiştirdim. Düğmelerini ilikledim. Titrememe engel olmak için kollarımı bedenime sardım. Evimden ayrılmak zor gelecekti ama başka şansım yoktu. Çok sevdiğim yuvamı, ailemin geleceği için terk etmek zorundaydım ama ne kadar süreyle bu ayrılığa ne kadar katlanabilirdim, hem onlara nasıl bir gerekçe gösterecektim. Yatak odama kaçta kesin bildiğim şuydu: yaşamak, hayata uyum sağlamak bir savaştı ve ruhun zorlanması da yaşamın bedeliydi. Doğduğumuz andan ölene dek uyum sağlama savaşı kesintisiz sürüp gidiyordu. İnsanların yaşadıkları ortama intibak teminleri asırlardır tartışılan değişme ve evrim kuramlarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Bu kuramlara göre canlıların yaşamlarını sürdürmeleri içinde bulundukları tabi ve sosyal ortama bağlıydı. Ortam değiştikçe bu değişmeye uyum sağlayan insan yaşamını sürdürecek, sağlayamayan ise yok olup gidecekti. Doğada doğumla ölümün, gündüzle gecenin, aydınlıkla karanlığın, yazla kışın karşıtlığı hep dikkatimi çekmişti. Bu karşıtlık dinlere, tanrıyla şeytanın, sevapla günahın, cennetle cehennemin çatışması olarak yansımıştı. Ahlakta ve felsefede doğruyla yanlışın, estetik ve sanatla güzelle çirkinin, toplumda iyiyle kötünün çatışması biçiminde görünürdü. İnsanda ise benle ben olmayanın çatışması olarak sürüyordu. Anladığım kadarıyla uyum karşıt güçlerin bir tür dengeleşimiydi ve ben şimdi bu dengeleşimi sağlayamıyordum. İç dünyamda anlayamadığım bir şeyler oluyordu. Yerimden kalktım, sarsak adımlarla ağır ağır ve bilinçsiz şekilde salonda dolaştım. Evin içinde bir mabet kadar sessiz ve huşu doluydu. Sürme cam kapının önüne gelerek perdeleri araladım ve gecenin karanlığına baktım. Gece yoğun ve ruhumdaki karışıklıktan uzaktı. Gökyüzünde bulutlar zaman zaman görünen ay ışığıyla gümüş renginde yansıyarak bir buhar denizinin üzerinde akıyor gibiydi. Üşümeye devam ediyordum. Pijamamın ceketini çekiştirdim, düğmelerini ilikledim, titrememe engel olmak için kollarımı bedenime sardım. Evimden ayrılmak zor gelecekti ama başka bir şansım yoktu. Çok sevdiğim yuvamı, ailemin geleceği için terk etmek zorundaydım. Ama ne kadar süreyle bu ayrılığa ne kadar katlanabilirdim, hem onlara nasıl bir gerekçe gösterecektim. Yatak odama kaçta çıkıp ne zaman uykuya daldığımı hatırlamıyorum. Zaten buna uyumak da denilmezdi. Bitkin bir şekilde sızmak, kendinden geçmek şeklinde ifade etmek daha doğru olurdu. Mecalsiz ve rahatsız edici bir baş ağrısıyla uyandım. Gözlerimi açtığımda yatağın içinde tosbağa gibi büzülmüş, dizlerimi neredeyse çeneme kadar çekmiş halde buldum kendimi. Gün çoktan ağarmıştı. Odanın içi koyu gri bir aydınlıkla kaplıydı. Ama evin içinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Doğruldum yatakta, komodinin üzerinde duran kol saatimi alarak baktım, ona geliyordu. Ali çoktan gitmiş olmalıydı. Acaba Selma neredeydi? Odaya bakındım. Dün geceden beri bu odaya girmemiş olması gerekirdi. Sokağa çıkmış olsa burada kıyafet değiştirmesi, en azından giyinmesi gerekecekti. Etrafta ona ait en ufak bir giysi yoktu. Gardırobun kapıları dahi kapalıydı. Gözüm halın üzerinde dün gece iblisin sırtından yırtılarak çıkardığı gecelik ile kiloduna takıldı. Onlar hala yerde duruyordu. Bu odaya girmediği kesindi. Gürültü çıkarmaktan çekinerek yataktan çıktım. Selma aşağıda olmalıydı. İçimi yeniden bir sıkıntı kaplamıştı. Selma ile karşılaşmaya çekiniyordum. Ona ne diyecek, ayrılık kararımı nasıl açıklayacaktım? Hiçbir şey söylemeden çekip gidemezdim. Dün gece aldığım kararın doğruluğuna inanıyordum. Bu evdeki varlığım karım ve oğlum için tehlike yaratıyordu. Ama onlara tek kelime etmeden uzaklaşmak tam anlamıyla bir sorumsuzluktu. Duş yapmaktan, tıraş olmaktan vazgeçtim. Dolaptan çıkardığım bavula birkaç parça çamaşır, iki gömlek, kalın bir kazak, çorap tıktım. Uzun boylu düşünecek, ihtiyaçlarımın listesini hazırlayacak zamanım yoktu. Selma aşağıda olmalıydı. Şu an bile tehlikede sayılırdı. İblis yarın akşam yine geleceğim demişti ama onun lafına güvenemezdim. Şayet beynimdekileri okuyorsa niyetimi anlamış olmalıydı. O zaman da evden ayrılmamı engellemeye kalkışabilirdi muhakkak. Bavulumu kapatırken kısa bir tereddüt yaşadım. Hayır, bunu anlamasına olanak yoktu. Beynimdekileri ancak ruhumu işgal ettiği zaman okuyor, iletişimi ancak o zaman kuruyordu. Şu an rahat edebilirdim, ruhum da bedenim de hürdü. Henüz hiçbir değişim işareti almamıştım. Bavulu elime alıp yatak odasına çıktım. Alt katta hala çıt yoktu. Basamakları inerken karımın salonda bir sfenks kadar sessiz ve dalgın halde oturduğunu gördüm. Bir an durakladım. Ayak seslerimi duymuş olmalıydı. Fakat başını çevirip bakmamıştı. Bir kırgınlığın devam ettiğinin işaretiydi. Bir an içim sızladı. Hem suçlu hem güçlüydüm. Selametleri için bile olsa onları terk ediyordum. Acaba tek çözüm bu muydu? Elimden başka bir şey gelmez miydi? O ana kadar başka çözüm bulamamıştım. Bir erkek, bir koca olarak dün gece yaşanan kahredici rezilane olayı onunla tartışacak gücü kendimde bulamıyordum. Selma başını çevirip bana bakmamakta ısrar ediyordu. Tabii henüz evi terk etmek niyetinde olduğumdan da habersizdi. Çok kısa ve gerekçesiz olarak ona bir açıklama yapmak zorundaydım. Son basamağa indikten sonra elimdeki bavulu parkenin üzerine bırakıp bir an bekledim. Boğazım düğümleniyordu. Kendimi zorlayarak oturduğu koltuğun karşısına geçtim. Önce gözlerini kaçırmak istedi. Özellikle yüzüme bakmamaya çalışıyordu. Az sonra aramızda yeni bir kasırga patlak verebilirdi. Ne de olsa karımı yeterince tanırdım. Bu yaklaşımımın kendisinden özür dilemek için olduğuna emindi. Oysa ben ondan özür dileyemezdim. Özür dilemek aramızdaki ihtilafı noktalamak anlama gelirdi. Bu da muhtemelen aramızdaki buzların çözülmesini ve benim evde kalmamı gerektirecekti. Oysa bunu yapamazdım. Hafifçe genzimi temizledim. Ağzımdan dökülecek kelimeler ve ses tonum çok önemliydi. Selma hiçbir şeyden şüphelenmemeliydi. Şimdi benden pişman, utanmış bir kocanın özür ve yalvarışını bekliyordu. Selma, bir dakika beni dinle dedim. Sanırım sesim yeterince sert ve kararlı çıkmıştı. En azından özür dileyen, nedamet ifade eden bir tonda değildi. Sert bir şekilde başını benim bulunduğum yana çevirdi.